Ayrım 23.
Üretim toplumların temel olgusunu oluşturur ve onların tarihini koşullandırır. Toplumsal ilişkiler, siyasal kurumlar, ideolojiler son tahlilde maddi malların üretimi tarafından belirlenir. Gücünü toplumların bilimsel kavrayışından alan Marx, zamanının toplumunun yani kapitalizmin tahliline girişti. Kapital'in ön sözünde şöyle yazmıştır. Bu yapıtın son amacı da zaten modern toplumun ekonomik hareket yasasını ortaya çıkarmaktır. Şu halde kapitalizmin içinde filizlenen ve bir bunalım halinde patlak verinceye kadar gelişen ve kaçınılmaz bir şekilde kapitalizmin yıkımını hazırlayan çelişkinin, kapitalizmde gelişen üretici güçlerin toplumsal niteliği ile mülk edinmenin özel niteliği arasındaki çelişkinin bulunup ortaya konmasına götüren yol, nesnel tahlildir. Yersiz bir önyargı değildir. Proletaryayı burjuvazinin yerini alacak bir sınıf olarak görmeye sevk eden şey, elverişli bir önyargı ya da bir duygu değildir. Kapitalizmin nesnel tahlilidir. Marx, kapitalizmin ancak artı değer sayesinde, yani proletaryanın sömürülmesi sayesinde mevcut olabileceğini buldu. Öyleyse burjuvazi ile proletaryanın çıkarları arasındaki çelişki, kapitalizmin içindedir. Ondan ayrılmaz ve burjuvazi ile proletaryanın savaşımı kapitalizmin zorunlu bir sonucudur. Görülüyor ki Marx'ı sınıf savaşımını icat etmekle kınamak saçmadır. Marx yalnızca sınıf savaşımının ilkel komünün dağılışından beri her zaman var olduğu gibi gene de var olduğunu saptar, doğrular. Sınıf savaşımı tarihin devindiricisidir. Çünkü üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişki onunla çözülür. Kapitalizm için de aynı şey olacaktır. Proletaryanın sömürülen sınıfın sömüren sınıfa, burjuvaziye karşı savaşımı, üretici güçlerle kapitalist üretim ilişkileri arasındaki çelişkiyi çözecektir. Nasıl? Üretim ilişkilerinin üretici güçlere uygunlaştırılmasıyla, üretim araçlarının toplumsallaştırılmasıyla, tarihsel gelişmenin zorunlu aşaması sosyalizm ile. Marx, kapitalist toplumun sosyalist topluma dönüşmesinin kaçınılmazlığını tümüyle ve yalnızca çağdaş toplumun gelişiminin ekonomik yasasından çıkarmaktadır. Marx'ın kendisinin de burjuva kökenli olup da burjuvaziye kini olduğunu, her şeyin bundan ileri geldiğini söyleyerek kanmak da saçma olur. Marx, kapitalist burjuvazinin tarihini inceleyerek, burjuvazinin feodaliteye karşı nesnel olarak devrimci bir savaşı yürütmüş olduğunu saptıyor. Büyük üretimin hızla gelişmesini, toplumların ilerlemesinin koşulu olan üretimin gelişmesini sağlayan burjuvazi oldu. Ama bundan böyle devrimci sınıf rolü, toplumsal gelişmeyi engelleyen burjuvaziye karşı sınıf olmak rolü artık proletaryaya düşüyor. Eğer Marx kapitalist burjuvaziyi suçluyorsa, bu suçlama burjuvazinin kendi sınıf çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak bu çıkarlarını korumak için en büyük kötülükleri yapmaya gücü yettiği ölçüdedir. Proletaryaya gelince, o artık tek devrimci sınıfsa, bu Marx'ın duygusal olarak onun devrimci sınıf olmasına karar vermiş olmasından dolayı değildir. O, kapitalizmin bağrındaki tarihsel durumundan ötürü nesnel olarak öyledir. Neden devrimcidir? Çünkü burjuva toplumunun özgür ürünü proletarya, öteki sınıflardan, zanaatçılar, köylüler, küçük burjuvalardan farklı olarak yaşamını ancak egemen sınıfa, kapitalist burjuvaziye karşı savaşım vererek sağlayabilir. Çünkü kapitalizmin yoğunlaşması, proletaryanın da yoğunlaşmasını önüne geçilmez bir şekilde kuvvetlendirir ve proletaryayı sayıca arttırır. Çünkü her şeyden yoksun olan proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecek bir şey yoktur. Çünkü en ilerlemiş üretici güçlere bağlı olan proletaryanın kurtuluş için tek çaresi vardır. Bu da kesin olarak bu üretici güçlerin proletaryaya karşı dönmelerine neden olan kapitalist üretim ilişkilerini ortadan kaldırmaktır. Onun çıkarı, böylece büyük üretim ve değişim araçlarını, her türlü sömürünün ortadan kalkacağı bir toplumda, herkesin mülkiyeti haline getirmek üzere burjuvaziden koparıp almaktır. Başka bir deyişle proletaryanın zorunlu olarak ancak bir tek perspektifi olabilir, sosyalist devrim. Marx, incelediği gerçek durumdan gerekli sonuçları çıkarır. Şu halde eğer Marx, proletaryayı sosyalizm için savaşıma çağırıyorsa, bunu tarihin yasalarına dayanarak yapmaktadır. Bu çağrı her ne kadar insanları nesnel olarak kurtarmak ve toplumsal adaleti kurmak sosyalizmin görevi ise de, adalet ya da özgürlük gibi önceden tasarlanmış bir fikir adına değildir. Her ne kadar sosyalizm için savaşın ve onun gelişi yeni bir ahlak ortaya çıkarırsa da, Marx insanlara ahlak dersi vermez. o toplumların incelenmesinden kendi ruh haline bağlı olmayan pratik vargılar çıkartan bir bilgindir. İşte bilimsel sosyalizmin eşsiz değeri buradadır. O ütopyalara son verir. Çünkü bilimsel sosyalizmle sosyalizm gökten yere iner. İşte Marx ve Engels'in bilimsel sosyalizmi ilk kez ortaya koydukları yapıtın Komünist Parti Manifestosu'nun dünya çapındaki önemi ve değerini açıklayan budur. 4. Bilimsel sosyalizmin rolü. A. Sosyalizmle işçi hareketinin kaynaşması. Kapitalizmin varlığının ortaya çıkardığı ve Marx'tan bağımsız bir nesnel gerçeklik olan işçi hareketini Marx yaratmamıştır. Ama Marx bilimsel sosyalizmle işçi hareketine yolunu aydınlatan ve onu yenilmez kılan pusulayı vermiştir. Sosyalizmle işçi hareketinin kaynaşması onunla oluştu. Ezilen ekmek kavgasının ağırlığı altında belini doğrultamayan proletaryanın o zamanlarda toplumsal bilimi, ekonomi politiği kendi hazırlayabilmesi için ne zamanı ne de olanakları vardı. Bu bilim ona dışarıdan insan düşüncesinin bilimsel sosyalizmle taçlanan en iyi kazançlarını herkesten önce benimseyip özümleyen Marx sayesinde geldi. Bilimsel sosyalizm böylece ileri burjuva aydınlarının yapıtı oldu. Ama bu aydınlar girişimlerinde ancak kendi sınıflarıyla bağlarını kopardıkları takdirde başarılı olabilirdi. Niçin? Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeye, yararlandığı teknik yenilikler için gerekli gelişmeye dayanmış olan burjuvazi, bir kez feodalite yenildikten sonra artık kendi sömürücü sınıf çıkarlarına zarar vermeden toplumlar bilimini isteklendiremezdi. Çünkü bu bilim kapitalizmin mutlaka yıkılacağı, bunun önüne geçilemeyeceği sonucuna varıyordu. Burjuvazi toplumlar bilimine karşı savaş açtı. Öyle kızgın bir savaş ki burjuvazi Marksizmi, Marksizmi kabul etmiş olanların şahsında mahkemelerin huzuruna çıkarıyor, nasıl ki eskiden de dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü ortaya koyduğu için rahipler feodalitesi Galilei'yi mahkum ettiyse. Artık bundan sonra bu ya da şu teoremin doğru olmaması değil ama sermayeye yararlı mı yoksa zararlı mı, gerekli mi yoksa gereksiz mi, siyasal bakımdan tehlikeli mi, tehlikesiz mi olduğu söz konusuydu. Çıkar gözetmeyen araştırmaların yerini ücretli yumruklaşmalar, gerçek bilimsel araştırmaların yerini kara vicdanlı ve şeytanca mazur göstermeler almıştı. Kendi sınıflarıyla bağlarını koparan Marx ve Engels, proletaryanın görüş açısını benimsediler. Burjuvazinin tersine proletarya, toplumsal bilime yalnızca düşman gözle bakmamakla yetinmiyordu. Proletaryanın sınıf çıkarı bilimsel sosyalizmle nesnel olarak birleşiyor, ona uygun düşüyordu. Ezilen sınıf olan proletarya bilimsel sosyalizmde kendi acılarının açıklanmasını ve onları yenmenin olanağını buluyordu. Her teori deneyimle doğrulanmalıdır ve emekçilere Marksizmin eşsiz değerini gösteren bu deneyim oldu. Marksist teori yüzyıldan beri ve gitgide kuvvetlenmek üzere proletaryanın çıkarlarının tek bilimsel ifadesi olarak doğrulanmıştır. B. Devrimci Parti'nin gerekliliği, kendiliğindenliğin eleştirisi. İşçi hareketi ile bilimsel sosyalizm arasındaki kaynaşma somut olarak nasıl gerçekleşti? Proletaryanın öncülerini bir araya toplayan ve örgütlendiren ve bilimsel sosyalizmle silahlanmış olarak bütün işçi sınıfının ve müttefiklerinin devrimci savaşımını yöneten bir partinin kuruluşuyla. Bu Marx ve Engels'in manifestoda görevini belirledikleri devrimcilerin partisidir. Devrimciler uluslararası planda ve her ülkede proletaryaya, proleter hareketin yürüyüş çizgisini, koşullarını ve sonal genel sonuçlarını açıkça anlama üstünlüğünü getirirler. Partinin gerekliliği bilimsel sosyalizmin temel bir verisidir. Tarihsel ve diyalektik materyalizmin öğretilerine uygundur. Niçin? Çünkü burjuvazi tarafından sömürülen proletaryanın burjuvaziye karşı savaşıma maddi olarak vardığı doğru ise de bu hiç de proletaryanın bilincinin kendiliğinden sosyalist olduğu anlamına gelmez. Kendiliğindenlik tezi Marksizme aykırıdır. Devrimci teori bir bilimdir ve kendiliğinden bir bilim yoktur. Ne yapmalı da Lenin kendiliğindenliğin klasik bir eleştirisini yapmıştır. Bunu anımsatmak gerekir. Çünkü kendini Marksist sananların çoğu Marksizmin sınıf içgüdüsüyle aynı şey olduğunu söylerler. Bu kanı insanı eğitilmiş proleter ile savaşın vermek istediği halde kendi çıkarları hakkında doğru bir bilince sahip olmadığı için vuruşlarının hedefini gerektiği gibi seçemeyen bir proleteri aynı yere koymak demektir. Niçin sosyalizm proletaryanın kendiliğinden bir ürünü değildir? Çünkü kapitalist toplumda proletaryaya kendiliğinden sunulan ideoloji, burjuva ideolojisidir. Bu ideoloji, örneğin erdem, her zaman ödülünü gördüğüne göre insanları sabretmeye davet eden, din ya da okulda öğretilen ahlaktır. Burjuva ideolojisinin gelenek kuvvetinden başka iktidardaki burjuvazinin emrinde olan güçlü maddi araçları da vardır. İşçi sınıfının kendiliğinden sosyalizme çekildiği sık sık söylenir. Bu sosyalist teorinin işçi sınıfının sefaletinin nedenlerini başka herhangi bir teoriden daha derin ve daha doğru bir biçimde ortaya çıkarması anlamında tamamen doğrudur. Ve bu nedenden ötürü işçiler bunu çok kolaylıkla özümlerler. Ama yeter ki bu teori kendiliğinden neye varmasın. Yeter ki bu teori kendini kendiliğinden neye bağlı kılmasın. İşçi sınıfı kendiliğinden sosyalizme doğru çekilir. Ne var ki en yaygın burjuva ideolojisi kendisini işçi sınıfı üzerinde kendiliğinden daha da büyük ölçüde kabul ettirir. Lenin, proletaryanın kendiliğinden hareketinin onu sendikalizmden, yani her çeşit siyasal inançtaki emekçileri bir araya toplayan ve işçilerin yaşam düzeyleri ve ücretleri için savaşım amacındaki sendikaların kurulmasından daha öteye götüremeyeceğini belirtir. Ama böyle bir sendika, Marksist siyasal partinin özgünlüğünü, devrimci perspektifi ve devrim bilimini işçilere veremez. Kapitalist sömürünün kökleri ancak bu şekilde gün ışığına çıkartılabilir. Şu halde her yanda yaygın olan burjuva ideolojisine karşı inatçı bir savaşımdadır ki, bilimsel sosyalizm işçi sınıfının yolunu bulabilir. Bu görev devrimci bilimle oluşmuş ve emekçi yığınlarına, kendi üyelerinin de aralarında topladığı emekçi yığınlarına bağlı, onlara sosyalist bilinci götüren bir parti olmadan gerçekleşmesi olanaklı olmayan bir iştir. Proletaryanın devrimci çıkarı, böylece kendi zaferi için varlığı zorunda olan kendi öz partisini her türlü saldırıya karşı korumayı ve güçlendirmeyi emreder. Kendiliğindenlik teorisine gelince, o proletaryayı burjuvazinin denetim altına koyar. Kendiliğindenlik teorisi tüm oportunizmin mantıksal temelidir. Devrimci partinin bilimsel rolü 50 yıl önce Lenin tarafından belirlenen partinin niteliklerini açıklar. Bu niteliğin zorunluluğu burjuva ideolojisinin etkisi altında olan emekçilerin gözünden kaçar. İşte bunlardan birkaçı. A. Yanılgının bin bir biçimi vardır ama belli bir konu için bilim birdir. İşte militan devrimcileri karakterize eden ilke birliği bundan ileri gelir. Bu bir koyun zihniyeti değildir. Bütün fizikçiler doğa yasalarını tanımada birleşirler. Bir kimse çıkıp da kendine özgü ufak bir fiziğe sahip olmakla böbürlenseydi pek tuhaf kaçardı. Aynı şekilde toplumsal bilimler de şunun bunun keyfine, ruh haline tabi değildir. Toplumlar biliminin deneyiminden çıkartılan vargıları herkes için gerekli olan nesnel gerçeklerdir. Marksist Parti'nin yekpare birliğini açıklayan budur. B. Devrimci militanların durmadan eylemlerine uyguladıkları eleştiri ve öz eleştiri, bilimin ilerlemesinin mutlak koşuludur. Her bilim, ötekiler gibi toplumlar bilimi de yöntemlerini ve elde ettiği sonuçları denetlemelidir. Bu devrimci savaşımın başarısı için, yani emekçilerin çıkarı için çok önemlidir. Popülerin yazarları öz eleştiriyle ağır bir şekilde alay ettikleri zaman, öz eleştiri yapanları şerefsizlikle suçladıkları zaman, emekçilerin çıkarlarına karşı hor ortaya koymaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. C. Ortaklaşa yönetim, aynı şekilde devrimci partinin bütün kademeleri için bilimsel bir zorunluluktur. Bir karar, bir slogan, hareketin gereksinmelerini ancak her biri yığınlarla temasından elde ettiği deneyimi getirmek üzere, bütün militanların katıldıkları ortak bir tartışma havası içinde hazırlandığı takdirde doğru olarak yansıtılabilir. Parti bütünlüğü içinde bütün bu toplanan deneyimleri genelleştirir. Teori bütün ülkelerin işçi hareketlerinin genel biçimiyle ele alınan deneyimidir. Belli bir dönem için hareketin çeşitli yönlerini yansıtan bu genellemenin her militan için bir yasa değerini taşıması normal değil midir? 5. Vargı. Yüzyıldan beri işçi sınıfı sosyalizmin görüş keskinliğini ve öngörü yeteneğini ölçebilmiştir. Karşılık olarak da emekçiler bu bilimi gittikçe daha derinlemesine özümleyerek deneyimlerini arttırmışlardır. Bu teori ile pratik arasındaki aralıksız değişim, alışveriş, bilimsel sosyalizmi her çeşit eskimeye karşı güven altına alır. Gene burada da sosyalizmin bilimsel niteliği kendisini ortaya koyar. Çünkü gerçek bilim daima ilerler. Bilimsel sosyalizmin teoride ve pratikte ilerleme tablosu, manifestodan bir yüzyıl sonra gerçekten olağanüstü bir durumdadır. Böylece Marx'ın şu sözü gerçekleşiyor: teori yığınların içine girdiği andan başlayarak maddi bir güç haline gelir. Marx ve Engels'in yapıtını sürdürenler, bilimsel sosyalizmi yeni genellemelerle silahlandırmayı ve artık tarihsel duruma uygun olmayan tezleri atmayı bildiler. Örnek, kapitalizm 20. yüzyılın başında emperyalist evresine girdiğinde Lenin sosyalizmin ilkelerine dayanarak emperyalizmin işçi hareketinde yarattığı koşulları tahlil etti. Emperyalist ülkelerin eşit olmayan gelişmeleri yasasını buldu. Böylece devrim bakımından şu yeni sonuca, kapitalizmin dünya ölçüsündeki cephesini en zayıf olduğu noktada yenmenin, böylece sosyalizmin önce bir ya da birkaç ülkede zafere ulaşmasının olanaklı olduğu sonucuna vardı. Rusya için 1917'de böyle oldu. Daha sonra da öteki ülkelerde sosyalizm başarıya ulaştı. SSCB'de sosyalizmin kuruluşu ve komünizme doğru yürüyüş ve diğer ülkelerde halk demokrasisinin başarıları, proletarya diktatörlüğünün yeni biçimi, bütün bunlar bilimsel sosyalizm ışığında gerçekleştiler. Bu dersimizde ütopyacı sosyalizmden yola çıktık. Marx'ın sosyalist esinleri devşirmek üzere karma karışık ütopyalar yığınını reddettiğini gösterdik. Nasıl? Sınıf savaşımını, sosyalizme geçişin devindirici gücünü ön plana alarak. Oysa Proudhon'dan Blum'a kadar Marksizmin bütün düşmanları tam tersini yaptılar. Bunlar burjuvazinin uşakları oldukları için proletaryaya onu uyutmak amacıyla ütopya uyuşturucusunu önerirken onu sınıf işbirliğine çağırmadılar. Böylece emperyalizmin başında kendilerini bilimsel sosyalizmin düzelticileri olarak takdim eden ikinci enternasyonelin liderleri, emekçileri kapitalizmin kendiliğinden sosyalizme dönüşeceğine göre sınıf savaşımının durdurabileceğine inandırmak istediler. Daha sonra Blum, Amerikan emperyalizmine bağımlılığını sosyalizmin birinci aşaması olarak takdim edecekti. Gerçekte bilimsel sosyalizm kurulduğu gün her türlü ütopya gerici duruma düşüyordu. Böylece bir ideolojinin rolü proletaryayı sınıf savaşımından ayırmaya çalışan bir saptırma rolünden başka bir şey olamazdı. Tek devrimci yol bilimsel sosyalizmin yoludur. Ütopyacı hülyalara gelince onlar artık bundan böyle karşı devrimci zehirlerden başka bir şey olamazlar. Bundan büyük bir gerçek ortaya çıkıyor. Bilimsel sosyalizm sayesinde kazanılmış zaferler, işçi hareketindeki bilimsel sosyalizm düşmanlarına karşı zaferlerdir aynı zamanda. Anti-Marksist ideolojilere karşı uzlaşmaz savaşım, demek ki proletaryanın bütün dünya çapındaki savaşımının ikincil, araya katılmış bir yönü değildir. Zorunlu bir yönüdür. Emekçileri Proudhonculuğun, anarşizmin, revizyonizmin, Blumculuğun yıkıcı, korkunç etkisinden koparmak için savaşın vermemek, geleceği mezara gömmek demektir. Zaten Marx ve Engels bu savaşımın örneğini vermişlerdir. Onlar bütün ömürleri boyunca kapitalizmin en iyi müttefikleri olan sahte sosyalistlere karşı dinmek bilmez bir savaş yürütmüşlerdir. Yoklama soruları. 1. Marksizmin üç kaynağı nelerdir? 2. Saint-Simon'un, Fourier'in, Owen'ın sosyalizmleri neden ütopik sosyalizm diye adlandırılmıştır? 3. Marx'ın sosyalizmi neden bilimseldir? 4. Kendiliğindenlik nedir? Neden bilimsel sosyalizm proletaryanın bilincinin kendiliğinden gelme bir ürünü değildir? 5. Birkaç belirli örnekle bilimsel sosyalizmin nasıl zenginleştiğini gösteriniz. 4. Bölüm: Tarihsel Materyalizm. 15. Ders: Üretim, üretici güçler ve üretim ilişkileri. 1. Toplumun maddi yaşam koşulları. Bu incelememizin 3. bölümünde toplumlar tarihine uygulanan diyalektik materyalizmin sonuçlarının neler olduğunu gördük. Özellikle toplumun manevi yaşamının, toplumun maddi yaşamının koşullarını nasıl yansıttığını inceledik. Burada karşımıza bir soru çıkıyor. Tarihsel materyalizm bakımından toplumun maddi yaşamının koşulları denilince ne anlamak gerekir? Maddi koşullar, yani insanların iradesinden bağımsız olarak var olan ve toplumun gelişmesi için gerekli olan koşullar pek çoktur ve aralarında karşılıklı etki vardır. Öyleyse toplumun maddi yaşam koşulları sistemi içinde toplumun çehresini, toplumsal düzenin niteliğini, toplumun bir düzenden ötekine doğru gelişmesini belirleyen başlıca güç hangisidir? Bazıları bunun coğrafi ortam olduğunu, bazıları da nüfusun artması olduğunu savunurlar. Yani coğrafi alın yazı ya da nüfus bilimsel alın yazı. Demek ki yoksulluk içindeki toplumun yaşamak için ancak iki çözüm yolu olabilirdi. Ya göçebe kabilelerin yaptıkları gibi yer değiştirmek ve yeni topraklar ele geçirmek ya da eski Ispartalıların yaptıkları gibi insan soyunu iyileştirme yoluyla nüfusu azaltmak ya da işe yaramayan boğazları, yaşlıları, sakatları, hastaları bazı ilkel kabilelerin yaptıkları gibi kendi halinde yok olup gitmeye bırakmak. Fetih savaşı ve halkların yığın halinde yok edilmeleri her iki çözüm yolunu birleştiriyor. İnsan soyunu iyileştirme ve özellikle akıl hastalarını yok etme, Hitlercilerde pratikte olduğu gibi teoride de yaşam alanı öğretisiyle birlikte gidiyordu. Aynı barbar tezler şimdi de Birleşik Devletler'de çiçekleniyor. Bu tezler insanı hayvan derekesine düşürür. Bir hayvan türü belirli besin kaynaklarına sahip, belirli bir yüz ölçümü olan bir yerde yaşarken, türün dalgalanmalarını önceden bilmeyi sağlayan nüfus yasaları kurulup yerleşir. Besin eksikliği, farklı bir besin tüketmek zorunluluğu, ya türün ortadan kalkmasına ya da türün değişikliğe uğramasına neden olabilir. Ama insan hayvan değildir. Çalışır ve doğaya karşı savaşım verir. Diyalektiği unutmayalım. Bir yanda doğa, öte yanda insanlar diye bir şey yoktur. Her biri alında yazılı bir etki oluşturmak üzere şurada coğrafya, burada biyoloji diye de bir şey yoktur. Yeryüzünü kendi kullanımına göre değiştirmiş olan insanların binlerce yıllık pratiği bu fikri yalanlamıştır. A. Coğrafi ortam. Coğrafi ortam, toplumu çevreleyen doğa, iklimiyle, doğal kaynaklarıyla, ulaşım kolaylıklarıyla, toprağıyla kuşkusuz toplumun maddi yaşamının zorunlu ve sürekli bir koşuludur. Elbette ki toplumun gelişmesi üzerinde etki yapar. Onu kolaylaştırır ya da yavaşlatır. İngiltere'de maden kömürü çıkartılmasındaki kolaylık, ülkede sanayinin gelişmesine yardım etti. Tersine kurutulması gereken bir bataklık bölgesinin ya da sulamayı gerektiren bir çöl bölgesinin varlığı ya da petrol bulunmayışı ve benzeri bir ülkenin gelişmesini engelleyen çevre koşullarıdır. Ama coğrafi ortamın etkisi belirleyici değildir. Bunun kanıtı toplumdaki değişikliklerin coğrafi ortamdaki değişikliklerden çok daha çabuk oluşmasıdır. Eğer coğrafi ortam toplumların tarihi üzerinde belirleyici bir etki oluştursaydı, coğrafi ortam esas olarak aynı kaldığı sürece toplumların da aynı çizgileri korumaları gerekecekti. Oysa 3000 yıl içinde Avrupa 4 hatta 5 değişik toplumsal düzen tanıdı. İlkel komün, kölelik, feodal düzen, kapitalizm ve sosyalizm. Bu zaman içinde Avrupa'nın coğrafi koşulları hemen hemen değişmedi. Tersine coğrafi ortamdaki değişmeler için belirleyici olan toplumsal düzendir. Antik çağdaki kölecilik, Akdeniz havzasındaki toprakları tüketti ve insanları Gal ülkesinin zaptına ve yeni topraklar açımına itti. Hollanda ticaret burjuvazisi, modern zamanların başlangıcında ülkesinin bir kısmını denizden kazandı. Serbest ticaret kapitalizmi İngiltere'de buğday tarlalarını hayvan yetiştirmeye özgü çayırlar haline getirdi.